Ayrım 3.
Ondan tek bir anım var. Odasına gitmiştim. Yalın ayak. Aynanın karşısında gecelikleydi. Elimi tutmuş, şiş karnına götürmüştü. Belki de çocuğun kıpırdadığını hissetmemi istiyordu. Anlamadan yüzüne bakmıştım. Yanaklarında gözyaşı vardı. Bir yerinin ağrıyıp ağrımadığını sormuştum. Elinde buruşturduğu mendiliyle gözlerini silmiş, sonra beni yerden kaldırarak kollarına almış, bağrına basmıştı. Gözlerimi kapayarak sıcacık kokusunu içime çekmiştim. Beni yere indirmesini hiç istememiştim. Neden ağlıyordu? Bir sancı mı? Kadınca bir üzüntü mü? Geçici bir hüzün mü? Bugün bile bunu öğrenmeyi o kadar çok isterim ki. Onu bir başka türlü de hatırlar gibiyim ama pek emin değilim. Annemi kapının yanında durmuş, bileklerine doğru genişleyen, beline tam oturmuş beyaz giysisi ve türlü şapkasıyla görür gibiyim. Bir hayır kuruluşunun toplantısına gidiyormuş gibi. Ama işte dediğim gibi pek emin değilim. Belki de daha sonra fotoğrafını gördüm de kendisini gördüğümü sandım. Hareket etmiyor gibiydi. Durması donuk, gülümsemesi yavan ve tek sözü yok. Baktığı ben değildim. İşte bu kadar. Başka anı yok. Çektiği acılardan ya da ölümden hiçbir iz yok. Bütün bunları benden gizlemişlerdi. Sonraları bazen böylesine söz kesilmesini, geleceğin şakadan edilen bir söze bağlanmış olmasını, ruhunda fırtınalar esmeden kabul etmiş miydi diye düşünürüm. Belki de her şeye karşı kabullenmiştir. O tarihte böyle şeyler olağandı. Babalar söz verir, kızlar uyardı. Bazı hallerde kendileri için seçilen kocayı çok çirkin bulurlarsa ya da bir başkasına gönül vermişlerse direnebilirlerdi. Bazen de böyle bir şey hayatlarına mal olurdu. Anneme gelince kendisi için yapılan seçimden üzüntü duyduğumu sanmıyorum. Kocası eli açık bir adamdı. Birlikte yaşamak pek kolay iş değildi. Çünkü tek çocuk, sultan çocuğu olmanın verdiği şımarıklık vardı. Ama hiç de dırdırcı, öfkeli, sinsi bir adam değildi. Birinden nefret etmesi gerekse üzülürdü. Üstelik yakışıklı adamdı. Her zaman iyi giyinir, biraz hatta birazdan da öte züppe, hele de şapkaları, kolalı yakaları, ceketinin pilileri, sarı bıyığının uzunluğu söz konusu olduğunda manyaklaşırdı. Annemin ona olan duygularını tahmin etmek için yanıltıcı olmayan bir göstergem var. Kendi ailesi. Nubal ve anneannem ömür boyu babama büyük saygı gösterdiler. Ona bakışlarını görmek yeterliydi. O neşelenince neşeli olurlar, endişeliyse kaygılanırlar, en kötü kusurlarını hoş görürler, bu da onun kızlarına kötü kocalık etmediğini anlamak için yeterliydi. Yine de annem kısa ömründe fazla neşeli günler yaşamadı. Her biri zor, 3 gebelik geçirdi. Birincisi 1915'teydi. Bugün bir Ermeni'nin, bir Osmanlı Türk'ünün çocuğunu taşımasının ne demek olduğu anlaşılabilir mi bilmiyorum. Elbette ki kocası herhangi bir Osmanlı Türk'ü değildi ve davranışları her zaman örnek davranışlar olmuştu. Nubar'a karşı sarsılmaz dostluğu da öyle. Ama o tarihte her bireyin davranışlarını kim inceleyecekti ki? Kim gerçek düşünceleri öğrenmeye çalışırdı? Öyle zamanlarda soyunuzun düşünceleri topyekun size mal edilir. Yaşlı Ermeni vali hanedanımıza çok bağlı olduğu halde bir gün içinde azlediliverdi. Dağın özerklik statüsü bir kalemde yok edildi. Osmanlı makamlarından kaçmak için oraya sığınan Ermeniler, bütün o insanlar bir anda kendilerini kapana kısılmış hissettiler. Nubar yeni baştan Amerika düşleri kurmaya başladı ama artık kızı evli ve çocuklu bir kadındı ve onsuz ve küçük ailesi olmadan gitmek söz konusu değildi. Oysa babam gitmek sözünü duymak bile istemiyordu. İlk başlarda vakit kazanmak için karısının doğurmasını ve iyileşmesini beklemek gerektiğini söylüyordu. Daha sonra kendi annesinin bu durumda Amerika'ya girmesine izin verilmeyeceğini, onu bırakmanın söz konusu olamayacağını bahane etti. Esas neden bu değildi. Daha doğrusu tek neden bu değildi. Atlantik'i geçen ilk ruh hastası büyükannem olmayacaktı. Sanırım babam soylu ailesiyle mesafeli ilişkilerine karşın, ara sıra açığa vurduğu küçümsemelerine karşın soyuna ilgisiz değildi. Doğu toprakları üzerinde olduğu sürece prens idi, hükümdar torunuydu, yüce fatihlerin sülalesindendi. Bunları sergilemesine de gerek yoktu. Oysa Amerika'da sadece sokaktaki adam olacaktı. Bunu asla kaldıramazdı. Dün ondan söz ederken soyluluk ünvanlarına, sülaleye ya da mevkilere gösterilen itibara isyan ettiğini belirttiğimi sanıyorum. Bir bakıma tam olmasa da isyancıydı. Tutarsız olduğunu söylemek istemiyorum. Kendi kendisiyle tutarlıydı da. Osmanlı sülalesine, kendi sülalesine sövse de asıl kızış nedeni çökmesi, yıkıma doğru gitmesiydi. Gelecekten çok geçmişe mi bakıyordu? Bunu söylemek kolay değil. Alt tarafı gelecek, özlemlerimizden de kurudur. Başka ne olacak? Her kökten insanın yaşadığı doğu limanlarında yan yana yaşanan ve dillerin birbirine karıştığı o dönem geçmişin anımsaması mı? Geleceğin habercisi mi? Bu düşü görenler geçmişe bağlı olanlar mı yoksa geleceği hayal edenler mi? Buna cevap veremeyeceğim. Ama babam buna inanırdı. Soluk renkli bir dünyada bir Türk ile bir Ermeninin kardeş olması. Kendi dünyasını ona iade ettikleri takdirde Tanrı'ya o dünyanın değişmemesi için dua etmiş olurdu. Bunun olmayacağını bildiği için ömür boyu bitmez tükenmez bir soylu ayaklanmasından yana oldu. Prens olmasaydı ihtilalci olmazdı. Raylar üzerinde ilerleyen değişmez bir dünya istemiyordu. Çığırından çıkmış ne varsa onu hoşnut ediyordu. Bozguncu sanat, yıpratıcı başkaldırılar, abartılı buluşlar, delice hevesler, gariplikler, deliliğe varana dek. Yalnız ara sıra en ihtilalci fikirler onda aristokratik duyguları harekete geçiriyordu. Gerçekten de, ki bu bir sürü örnekten sadece biridir, çocukların okula gitmelerini hiç istememiştir. Kendisinin geçtiği yoldan geçmemizi istiyordu. Bir eğitmen, eve gelen hocalar. Biri çıkıp da bunun ilerici düşünceleriyle bağdaşmadığını söyleyecek olsa hararetle karşı koyuyordu. İnsanların asi doğduklarını, okulların onları uysal, yumuşak başlı, kapı kulu kimseler olarak yetiştirdiklerini söylüyordu. Geleceğin ihtilalcileri böyle bir yoldan geçemezdi. Sürünün içinde boğulup gidemezlerdi. Çocukları için hiçbir okulun kabul etmediği öğretmenleri tutmak istiyordu. Gerçek öğretmenler diyordu. Size değişik gerçekler öğretenlerdir. Sanırım babam böylece kendi gençliğinde en iyi olan ne varsa onu tekrar etmek istiyordu. Nubar ve Fotoğrafçılık Derneği'nin diğer üyeleriyle olan gönüldaşlığı ve fikirdaşlığı. Bunları tekrar bulup bizlere aktarmak istiyordu. Bunu kısmen başardı. Sabahları öğretmenlerin geliş saati benim için korkulacak bir saat değildi. Bazı tartışmalarımızı ve bazı sırları paylaşmamızı anımsıyorum. Belki biriyle ya da diğeriyle suç ortaklığı da kurmuşuzdur. Ancak iki kitaplar evi arasındaki, Adana'daki ile Beyrut'taki evler arasındaki benzerlik bundan ibaretti. Adana'daki ev, dünyanın dışında, kilitli kafesler ardında bir avuç yenilmez adamın gidip geldiği bir evdi. Aksine ikincisi, güneşe bakan bir arı kovanıydı. Açık salon, açık sofra, açık kucak. Daimi dostları olduğu kadar günlük arkadaşlara da açık. Alışılmamış ressamlar, kadın şairler, gelip geçmekte olan Mısırlı yazarlar, şarkiyatçılar, bitmez tükenmez bir uğultu. Benim gibi bir çocuk için bu devamlı bir şölen olabilirdi. Oysa bir işkence oldu, süre gelen bir musibet. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çevremiz sürekli kaynıyordu. Bazen şaşırtıcı, tuhaf ya da bilge adamlardı ama çoğunlukla babamın servetinin, aşırı yenilik arayışının ve fark gözetmemek tutkusunun çektiği önemsiz asalaklar, düzenbazlardı. Çocukluğumun neşesini başka yerlerde buluyordum. Çok çok ender olarak ailemin evinden uzaklara kaçtığım zamanlar. O günlerden kalan en güzel anılarım mı? 3 yıl üst üste yaz tatillerinde anneannem ve dedemle Baküs'ün kanalı denilen Kanat Bakış köyüne giderdik. Her sabah uyanır uyanmaz dedemle birlikte tepelere tırmanırdık. Sadece yürümek için aldığımız sopalar ve açlığımızı gidermek için aldığımız meyveler ve çöreklerle. 2 saatlik tırmanıştan sonra Romalılar zamanında yapıldığı söylenen ama eski çağın güzelliğinden hiçbir şeye sahip olmayan kaba taştan yapılma bir çoban evine varırdık. Kapısı o kadar alçaktı ki ben bile o yaşta eğilerek girerdim. İçeride hasırları patlamış, sallanan bir iskemle ve de bir keçi kokusuyla karşılaşırdık. Ama orası benim için bir saray, bir cennetti. İçeriye girer girmez kendime bir yer bulurdum. Büyük babam dışarıda yüksekçe bir taşın üzerine oturur, 2 eliyle bastonuna dayanırdı. Beni hayal kurmam için rahat bırakırdı. Tanrım, öyle bir kendimden geçer, öyle bir dünyanın hakimi olurdum ki. Evrenin ılık sevinçleri karnımı gıdıklardı. Yaz bitip de yeryüzüne indiğimde mutluluğum yukarıda o kulübede kalırdı. Geniş evimizde çevremde duvar halıları, oymalı kılıçlar, Osmanlı ibrikleriyle işlemeli örtüler altında yatarken hep o kulübeyi düşlerdim. Zaten bugüne kadar ömrümün bütün aşamalarında çocukluğumun geçtiği toprakları rüyamda gördüğümde hep o kulübe karşıma çıkar. Oraya üst üste 3 yaz gittim. 10, 11, 12 yaşlarımda. Sonra büyü bozuldu. Büyük babamın bazı sağlık sorunları çıktı. Bu yükseklere tırmanışları yapmaması söylendi. Oysa bana tek bir gümüş tel olmayan simsiyah saçları, kapkara bıyıkları ile ne de güçlü gelirdi. Ama o bir büyük baba idi. Haylazlıklarımız ona yaramaz olmuştu. Yazlığımızı değiştirmek zorunda kaldık. Güzel, yüzme havuzlu, gazinolu, balolu otellere gider olmuştuk ama çocukluğumun cenneti uçup gitmişti. Hayır, babam hiçbir zaman bizimle gelmezdi. Tatil demek zaten onunla olmamak demekti. Evden uzaklaştıkça giderek tüy gibi hafiflerdik. O evde kalırdı. Bu yaylacılığı, bu belirli dönemlerde kıyı yörelerinin sıcağından kaçan kentler kalabalığın küçümserdi. Aslında belki de haklıydı. Yaşım ilerledikçe her konuda babama hak verir olacağım. Sanırım diğer erkekler için de bu böyledir. Benim delice heveslerim zamanla onunkilerle aynı olacaktı. Soya çekimden ya da pişmanlıktan. Ama bir konuda ona hep kızgınlık duyacağım. Belki de ondan sürekli kaçış nedenim de budur. O da beni büyük bir devrimci yapma isteği. Bu, diğer ailelerin oğulları için isteyebileceği aptalca bir tutku değildi. Bu bir saplantıydı. Belki bugün gülümseme neden oluyor ama çocukluğumda, yetişme çağımda beni hiç de gülümsetmedi. Daha sonraları da beni bir uğursuzluk gibi izledi. Anlıyor musunuz? Babam aydın despot diye tanımlanacak biriydi. Aydın çünkü bizleri özgür insanlar olarak yetiştirmek isterdi. Aydın çünkü kızını da oğulları gibi yetiştirmek istemişti. Aydın çünkü çağdaş bilimlere ve sanata tutkuyla bağlıydı. Ama despot. Düşüncelerini yüksek sesle, kesin, geriye dönmeyen söyleyiş biçimiyle despot. Bizden istedikleriyle, geleceğimizden bekledikleriyle despot. Amacının soylu bir amaç olduğunu inancı içinde çocuklarının buna uymak isteyip istemeyeceklerine ya da yapabilip yapamayacaklarına aldırış bile etmezdi. Başlangıçta üç kardeş üzerindeki baskısı aynıydı. Ama yavaş yavaş ablam ve kardeşim bu baskıdan sıyrılmasını bildiler ve beni ömür boyu babamız bu saplantısının ağırlığını çekmek üzere tek başıma bıraktılar. Annem 1922 Eylül'ünde 3. çocuğunu doğururken öldüğünde ablam sadece 7 yaşındaydı. Ama o saat evin hanımı olmuştu. Annemin uzun bir yolculuğa çıktığını ve uzak beldede onu üzmemek için uslu durmam gerektiğini kupkuru gözlerle söyleyen o oldu. Sanırım bunu söyledikten sonra yatağına kapanıp var gücüyle ağlamıştır. Üçümüz arasında çocukluğundan itibaren sadece ablam yerini doldurmasını bilmiştir. Derlermiş ki babam ablam için evin çatısı olmuştur, benim için sadece bir tavan. Babamın sesindeki aynı vurgular, aynı ifadeler ablama güven verirken beni boğuyor ve dengemi bozuyordu. Gözlerimin önünde hala binlerce kez tekrar etmiş olması muhtemel bir sahne durmaktadır. Babam sabah kalktığında tıraş olmadan, taranıp giyinmeden, kokusunu sürmeden, yani çıkmaya hazır olmadan bana bile görünmezdi. Önce berberi gelirdi. Sonra hazır olduğunda kapısını aralar ve ablama aynalık etmesi için çağırırdı. Yani bir aynanın karşısındaymış gibi dimdik, sessiz dururdu. Ablam da onu incelerdi. Bir düğümü düzeltir, bir tozu silkeler, bir lekenin koyuluğundan yakından bakardı. Bunları yaparken kuşkulu bir hal takınır, sonunda bir baş hareketiyle onayını verirken de hiç acele etmezdi. Babam da kararını kendinden emin olmayan biçimde bekler görünürdü. Bu merasim tamamlandıktan sonra odasından çıkardı. İlk adımlarını duraksayarak atar, sonra kendinden emin yürüyüş biçimine kavuşurdu. Salona kadar. Orada kahvesi onu beklerdi. Demin çıkmaya hazır olmadan dedim. Aslında oturmaya hazır olmadan demeliydim. Babam az çıkardı. Sabahları kalktığında açık pencereden bakar, sabah havasını içine çeker, denize, kente, çamlara, orada duruyorlar mı dercesine bir göz atardı. Sonra merdivenlerden inip salona geçerdi. İlk ziyaretçiler gecikmezdi. Hatta bazen onu bekliyor olurlardı. Sanırım annem hayattayken her sabah aynı olmak görevine o yüklenirdi. Onun yerini almakla ablam, babamın üstünde öyle bir nüfus sahibi oldu ki o kadarını düşünmem bile olanaksızdı. Öyle ki babam, ablama bir şey kabul ettirmeye bile girişmedi. Erkek kardeşim de tıpkı ablam gibi onun boyunduruğundan sıyrılmasını bildi. Ama başka yoldan, sinsice. Babamızı kendinizi yükseklere oturtmaya kalkışmasından vazgeçirmek için her şeyi denedi. Babasının annemizin ölümüne neden olduğu için kendisinden nefret ettiğinden emindi. Babam bile bile böyle aşağılık bir duyguya asla sahip olamazdı. Ama bir çocuk doğumundan itibaren sevilmediği duygusuna kapılırsa asla tam olarak yanılmaz. Daha başlangıcından itibaren kardeşimle bizim aramızda, biz derken bütün aileyi kastediyorum, bir farklılık göze çarpardı. Herkes ince, boylu, endamlı, sanki doğuştan gösterişli ve zarifti. Herkes. Olgun yaştaki erkeklerde ister istemez çıkan göbeği dışında incecik olan babam, bir vakitler annem, Nubar, her iki büyük annem, ablam ve ben hepimiz hemen hemen aynı biçimdeydik. Bir ortak aile havamız vardı işte, erkek kardeşim dışında. Daha küçüklüğünden itibaren şişkoydu ve hep öyle kaldı. Bir domuz gibi durmadan tıkındı. Sanırım şu ana kadar adını söylemedim. Salem. Zaten onun ilk kızma nedeni buydu. Diğerleri gibi bir isim. Üç isim arasında yadırganmayan tek addı. Benimkini yeryüzünde başka hiç kimse taşımaz. 57 yıl sonra bile adıma alışamadım. Kendimi tanıttığımda adını gizlemeye çalışıyorum. Dün karşılaştığımızda hatırlarsanız sadece kitaplar dedim. Öyle değil mi? Babamın bana yüklediği isim. Asla tahmin edemezsiniz. İsyan. Evet ya, isyan. Boyun eğmezlik, başkaldırı, itaatsizlik. Hiç oğlunu isyan diye çağıran görülmüş müdür? Fransa'da bulunduğum sıralar adımı çarçabuk söylerdim. İnsanlar beni bir İskoçyalı ozan sanırlardı. Babamın kaprislerine, açıklayacağıma, kafamı sallamaya ilerdim. Geçelim. Sadece adımı taşınamayacak kadar ağır olduğunu belirtmek istedim. Ablamın ismi babaanneminki gibi İffet idi. Beyrut'ta az görünür isimlerdendi. Çoğu insan Yvette sanıyordu. İki savaş arasında ülke Fransız mandası altındaydı. Aslında 400 yıllık Osmanlı egemenliğinden sonra Fransız mandasına geçilmişti. Ama aniden kimse Türkçeyi duymak istemez olmuştu. Sonunda her şeye rağmen Osmanlı ailesinden olan bizler için Lübnan'a yerleşmenin hiç sırası değildi ama ne yaparsınız ki seçimi bizler için biz değil tarih yaptı. Yine de nankör ya da insafsız olmak istemem. Beyrutlular Türkçeyi unutup Fransızca konuşmayı yeğleseler de bizlere tek bir gün istenmeyebileceğimizi hissettirmediler. Tam aksine dünün işgalcisinin aralarına konuk olarak gelmesinden gururlanıyor ve eğleniyorlardı. Bana her zaman yakınlarımız ve yabancılar bir çeşit küçük prens gibi davrandılar. Kökenimi asla saklamak gereğini duymadım. Ama başka şeyden konuşuyorduk. Ha evet, kardeşim Salim'in adından. Benimkisi kadar yadırganır olmadığını söylemiştim. Hatta yaygın, kulağa hoş gelen bir isimdi. Bildiğiniz gibi sağlam anlamına gelir ki bu da kendisini doğururken annesi ölen bir çocuk için acı veren bir çağrışımdır. Kardeşime göre ona bu ismi annesinin ardından yaşadığı ömür boyu hatırlansın diye ve belki de onu öldürdüğü için cezalandırılsın diye takmışlardı. Oysa babamın böyle bir niyeti olmamıştı. Kesinlikle olmamıştı. Ona göre bu isimle trajik bir doğumun tek mutlu olayını çocuğun sağ salim kalışını kutlamak söz konusuydu. Öyle olmasın öyleydi de ailelerin çocukları düşüncelerini, o anlık sevinçlerini ya da kaygılarını belirten isimler vermeleri çok kötü bir alışkanlık. Herhalde siz de kabul edersiniz ki bir isim insanın ömür boyunca yazacağını yazabilmesi için bembeyaz bir sayfa olmalı. Kardeşime bu ismi vermek bence talihsiz bir düşünceydi. Ancak maksat cezalandırmak ya da yermek değildi. Kaldı ki başlangıçta babam benim için taşıdığı garip niyetlerin aynını kardeşim için taşımıştı. Kardeşim bundan kurtulmak için elinden geleni yaptı. Derslerini boşladı. Her biri değilse de çoğu mükemmel olan öğretmenlerine serserice davrandı. Tıkınarak öç aldı. Bunu söylemiştim. Ama daha da kötüsünü yaptı. Örneğin 12 yaşındayken 17. yüzyıla ait minyatürlü nefis bir kitap çalıp sahaflara sattı. Suçu da bahçıvanın oğluna attı. Gerçeği öğrendiğinde babamın onuru kırıldı. Hayatında ilk kez çocuğunu dövdü. Hem de vahşice. Kemerinin tokasıyla kanatana dek. Onu evden kovacağına, odasını da çocuğun gönlünü almak için bahçıvanın oğluna vereceğini yemin etti. Ancak çocuk da ailesi de bunu ihtiyatlı davranarak reddetti. Oğlunu evden kovacağı yerde düşlerinden kovdu. Belki de onu bu şekilde cezalandırdığını sanıyordu. Oysa aksine onu kurtarmıştı. Ne yazık ki benimle öyle olmadı. Babamın bütün düşleri benim omuzlarıma bindi. Hem de ne düşler. En benzer biçimde karikatürlerini çizecek olsam diyebilirim ki düşlediği dünya sadece kibar ve cömert, son derece güzel giyinmiş, hanımları nezaketle selamlayan, ırk, dil ve din farklılıklarını ellerinin tersiyle iten, fotoğrafçılığa, uçaklara, sinematografiye çocuklar gibi merak saran insanların yaşadığı bir dünyaydı. Sözlerimi bir çeşit asabi gülüş olarak kabul edin. Ya da utanç dolu bir sırıtış olarak. Çünkü düşünü gördüğü, en soylu yönleriyle 19. yüzyılın uzantısı olabilecek 20. yüzyılın düşünü ben de gördüm. Bugün düş kurma cesaretine sahip olsam bu işi sürdürürüm. İşin bu yönüyle baba oğul benzeşiyoruz. Dünyanın kendisini uyandırıp yolunu çizmesi için bazı olağanüstü insanlara ayakları doğuda, bakışları batıda, devrimcilere ihtiyacı olduğunu söylemeye başladığında ona benzemez oluyorum. O ise bakışlarını bana çevirmişti. Anladığım kadarıyla Tanrı'nın yolladığı, kendisinden mucizeler bekleyen adam bendim. Bazen ikisini birleştirirdi. Nubar ve babam. İki saf, iyi niyetli, iki onanmaz saf. Sen büyük bir devrimci olacaksın oğlum. Bu bakışlar altında tek arzum kaçmaktı. İsim değiştirmek, yer değiştirmek istiyordum. Bana olan sevgilerinin, aşırı güvenlerinin, vakitsiz hayranlıklarının beni korkuttuğunu ve soluksuz bıraktığını onlara nasıl anlatmalıydım? Gelecek için başka tasarlarım olabileceğini nasıl söylemeliydim? Bu tasarlarım daha az iddialı değillerdi üstelik. Ben de kendime göre dünyanın değişmesini istiyordum. Babam İskender ve Sezar'dan Napolyon'a kadar, Sun Yat-sen'den Lenin'e kadar fatihlerin ve devrimcilerin ve kendi atamız Muhteşem Süleyman'ın yaşam öykülerini okumam için ısrar ederken, benim kahramanlarım Pasteur, Freud, Pavlov ve özellikle Charcot idi. Bu yönümle Charcot gibi nörolog olan ve onu İsviçre'de gördüğünü söyleyen babamın babasına benziyordum. Çocukluğum boyunca evde aklını yitirmiş bir büyük annenin varlığı, dikkatimi ve merakımı psikolojiye ve nörolojiye yönlendirilmiş olmalı. Hemen hemen 12 yaşındayken kararımı vermiştim. Kendi kendime söz vermiştim ve her gece odama kapandığımda bu yeminimi tekrarlıyordum. Doktor olacaktım. Ne bir Fatih ne de bir devrimci. Doktor olacaktım. Tek duraksamam bilimin son aşamasında nasıl bir yol izleyeceğimdi. Bazen hayalimde bir pratisyen oluyor ve Doktor Schweitzer gibi kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere gidiyordum. Bazen de aksine bir araştırmacı, bir deneyci olarak bir laboratuvarda bir mikroskobun üzerine eğilmiş çalışıyordum. İlk önceleri kimseye bundan söz etmedim. Bu sırrı ne kadar sakladığımı bilemiyorum. Sanırım 2-3 yıl. Sonra ablama bir parça açıldım. Ona güvenebilirdim. Bana ihanet etmeyeceğine ve yardım edeceğine güvenebilirdim. Şundan emin ol demişti. Günü geldiğinde neye karar verdinse yalnız onu yapacaksın. Babana nasıl kabul ettireceğini değil, ne istediğini düşün ve istediğinden emin ol. Gerekirse babamı bana bırak. Gerçekten de babam üzerine alan o oldu. Bir kere okulun son 2 yılında kabul edilir bir diploma alabilmem için, okula gitmem için onu ikna etti. Bunu hemen başarabilmiş değildi ama Nubar girişimimi desteklemiş ve sonunda babam kabul etmişti. Bundan bir büyük iftihar payı çıkaracaktı. Evdeki öğretmenlerimden öğrendiklerimle daha okula girer girmez sınıfımdaki çocuklardan o kadar üstün oldum ki dersler bir oyun gibi geldi. Dil bilgisi, edebiyat, retorik, fen, tarih. Bütün konulara öylesine hakimdim ki babamın garip düşüncelerinin doğruluğu ortaya çıkıyordu. Onun sayesinde olağanüstü bir eğitim görmüştüm. O eğitimi bunca kötü kullanmam bir talihsizliktir. Bakalorya'nın birinci ve ikinci sınavlarında başkasından daha fazla çalışma gereği duymadan ülkenin en iyi notunu aldım. 1936-37 yıllarıydı. Adım gazetelerin ilk sayfasında yer almıştı. Bu babamın zaferiydi. Oğlu şimdiden diğerlerinin önünde at sürüyordu. Bana gelince aldığım bu sonuçlar içimde işi sonuna kadar götürme isteği doğurmuştu. Evden ve babamın bütün taleplerinden uzakta bu işi tamamlamaya kararlıydım. Gün geçtikçe en ünlü tıp fakültesine sahip Montpellier'i düşünür olmuştum. Bu kez de babamı üzerine alan ablam oldu. Bunu büyük bir beceriyle gerçekleştirdi. Tıbbın insanı değiştirmek isteyenler için ideal bir dal olduğunu savundu. Kısa zamanda bilgin, bilge, veli nimet hatta kurtarıcı görünümü kazandığını ve zamanı gelince insanları yöneten kişi olabileceğimi ileri sürdü. Benim için düşlediği geleceğe ulaşmanın en uygun yolu tıp okumak mıydı? Babam bu düşünceyi ters bulmadı. Temmuz sonunda Şampolyon gemisine babamın hayır dualarıyla bindim. Hedef Marsilya'ydı.